Ayrım 7, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson. Sayfa 66. Aris'in biçimi gerçekliğe bir şekil vermişti. Yeryüzü ve Mars arasındaki boşluk Maya'ya bağlantı yerlerinden 45 derece kıvrılmış, uzun bir silindirler dizisi gibi gelmeye başlamıştı. Torus C'nin çevresinde bir koşu parkuru vardı, bir tür engelli koşu. Kadın koşarken her bağlantı noktasında yavaşlıyor, 2-22,5 derecelik kıvrımın artan basıncı için bacaklarını geriyor ve ansızın bir sonraki silindiri boydan boya görüyordu. Bir bakıma daracık bir dünya gibi görünmeye başlamıştı. Belki de durumu dengelemek için içerideki insanlar bir şekilde genişlemeye başladılar. Antarktika maskelerinden sıyrılma süreci devam ediyordu. İçlerinden birisinin bir takım yeni ve bu nedenle bilinmedik özellikler sergilediği her sefer bunu fark eden diğer herkesin kendilerini daha da özgür hissetmesini sağladı. Ve bu duygu başka gizli özelliklerin de açığa çıkmasına yol açtı. Bir pazar sabahı gemideki Hristiyanlar, sayıları bir düzine kadardı, köpük kubbede Paskalya yortusunu kutladı. Ares'te mevsim yaz ortası olmasına rağmen geride bırakılmış yuvada Nisan ayıydı. Törenin ardından uzun bir kahvaltı için D'deki yemek salonuna indiler. Aralarında Yuri, Rhea, Edward ve Mary de vardı. Maya, Frank, John, Arkady ve Sax bir masada kahve ve çay içiyorlardı. Kendi sohbetleri ve diğer masalardaki konuşmalar yoğun bir şekilde iç içe girmişti. John'un Phyllis Boyle'la Paskalya törenini yöneten jeoloğa söylediklerini ilk önce sadece Maya ve Frank duydu. Evrenin üstün bir varlık olduğu ve bütün enerjisinin bu varlığın düşünceleri olduğu fikrini anlıyorum. Güzel bir görüş. Ama bu İsa hikayesi. John başını salladı. Hikayeyi gerçekten biliyor musun diye sordu Phyllis. Minnesota'da bir Lüteryen olarak yetiştirildim dedi John. Kabul ayini sınıfındaydım. Bir yığın şeyi içime tıktılar. Adamın bu türden tartışmalara girmekten kaçınmasının nedeninin büyük olasılıkla bu olduğunu düşündü Maya. Yüzünde Maya'nın daha önce asla görmediği sıkıntılı bir ifade taşıyordu. Ve kadın konuşulanlara ani bir ilgi duyarak hafifçe öne doğru eğildi. Frank'e bir göz attı, bir düşteymişçesine kahvesinin içine bakıyordu. Ama onun da dinlediğine emindi. John dedi ki İncil'lerin olaydan uzun yıllar sonra İsa ile hiç karşılaşmamış kişiler tarafından yazıldığını biliyor olmalısınız. Ve 3. yüzyılda politik bir eylemle Kitab-ı Mukaddes'ten çıkarılmış farklı bir İsa sergileyen başka İncil'lerin olduğunu da. Yani İsa gerçekten de bir tür edebi figürdür, politik bir kavram. Adamın kendisine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Phyllis başını salladı. Bu doğru değil. Ama öyle diye karşı çıktı John. Sax ve Arkady yan masadan kafalarını kaldırıp baktılar. Bak bütün bu mevzuya ait her şeyin bir geçmişi var. Tek tanrıcılık erken çoban toplumlarında görülen bir inanç sistemidir. Koyun çobanlığına ne kadar çok bağlandılarsa çoban bir tanrıya karşı inançları da o kadar çok olmuştur. Birebir bağlantı kurabilir, şemalar çizip görebilirsin. Tanrı daima erkektir çünkü bu toplumlar ataerkildi. Bütün bunları nasıl ortaya çıktığını, hangi ihtiyacı karşıladığını kusursuz bir şekilde açıklayan bir din sosyolojisi, bir tür arkeoloji, antropoloji bile var. Phyllis bunu küçük bir gülümsemeyle karşıladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum John. Her şeye rağmen bu bir geçmiş meselesi değil, inanç meselesi. İsa'nın mucizelerine inanıyor musun? Mucizelerin bir önemi yok, kilisenin ya da öğretisinin bir önemi yok, önemli olan İsa'nın kendisidir. Ama o sadece edebi bir kavram diye ısrarla yineledi John. Sherlock Holmes ya da yalnız kovboy gibi bir şey. Üstelik mucizelerle ilgili soruma yanıt vermedin. Phyllis omuz silkti. Evrenin varlığını bir mucize olarak karşılıyorum. Evreni ve içindeki her şeyi bunu reddedebilir misin? Elbette dedi John. Evren neyse odur. Bana göre bir mucize, bilinen bir fizik yasasına açıkça bozan bir olaydır. Başka gezegenlere yolculuk gibi mi? Hayır, ölüyü diriltmek gibi. Doktorlar bunu her gün yapıyor. Doktorlar bunu asla yapmadı. Phyllis şaşırmış görünüyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum John. Bir bakıma şaşırdım diyebilirim. Biz her şeyi bilmiyoruz. Bilir gibi davranmamız kibirlilik olur. Yaratılış gizemlidir. Ona büyük patlama gibi bir ad vermek, sonra da bunu bir açıklama saymak çarpık bir mantık bu. Çarpık bir düşünüş. Sizin rasyonel bilimsel düşüncenizin dışında devasa bir bilinç alanı var. Bilimden daha önemli bir alan. Tanrı'ya inanç da bunun bir parçasıdır. Ve sanırım buna ya sahipsin ya da değilsindir. Ayağa kalktı. Umarım olursun. Odadan çıkıp gitti. Bir sessizliğin ardından John iç çekti. Üzgünüm millet, bazen böyle oluyorum. Ne zaman bilimciler Hristiyan olduklarını söyleseler, dedi Sachs, buna estetik bir bildirim olarak görüyorum. Öyle düşünmek hoş olmaz mıydı kilisesi, dedi Frank, hala bardağına bakıyordu. Hayatın eski kuşakların sahip olduğu ruhsal bir boyutunu kaybettiğimizi hissediyorlar ve onu aynı yöntemlerle elde etmeye çabalıyorlar, dedi Sachs. Sorun sanki tanımlanabilmekten uzakmış gibi kendine has baykuş tarzıyla gözlerini kırpıştırdı. Fakat bu bir yığın saçmalığı peşinden getiriyor, dedi John. Senin sadece inancın yok, diye kışkırttı Frank. John aldırmadı. Laboratuvardakiler olabildiğince kalın kafalı. Phyllis'i meslektaşlarının verilerinden çıkardıkları sonuçları elerken görmeniz gerek. Sonra ansızın her türden tartışmacı hileleri, oyalamalar, tartımlar, bulanık düşünceler kullanmaya başlıyorlar. Sanki tamamen başka kişilermiş gibi. Senin sadece inancın yok, diye yineledi Frank. Şey, umarım hiç olmaz. Kafana çekiç yemek gibi bir şey. John kalkıp tepsisini mutfağa götürdü. Diğerleri sessizce birbirine baktılar. Gerçekten de kötü bir kabul ayini sınıfı deneyimi geçirmiş olmalı diye düşündü Maya. Belli ki aralarında kimse uysal kahramanlarının bu yönü hakkında ondan daha çok şey bilmiyordu. Bir sonraki seferde ona ya da bir başkasına dair kim bilir başka neler öğreneceklerdi. John ile Phyllis arasındaki tartışma ekip içinde yayıldı. Maya olayı kimin anlattığına emin değildi. Ne John ne de Phyllis konu hakkında konuşmaya meyilli görünmüyordu. Sonra Frank, Hiroko'nun yanında gülerek kadına bir şeyler anlatırken gördü. Yanlarından geçerken Hiroko'nun, kabul etmelisin ki Phyllis o konuda haklı, şeylerin nedenini hiç anlamıyoruz, dediğini duydu. Frank demek ki, Phyllis ile John arasında bir anlaşmazlık örerek, üstelik işin önemli yanı, Hristiyanlık Amerika'da ve başka yerlerde hala etkin bir güçtü. Eğer geride bırakılmış yuvaya John Boone'un Hristiyanlık karşıtı olduğu haberi ulaşırsa sorun çıkarabilirdi. Bu da Frank için pek kötü bir şey değildi. Yeryüzünde hepsi medyaya çıkıyordu. Fakat bazı haber ve yayınları seyrettiğinizde içlerinden bir bölümünün daha çok çıktığı anlaşılıyordu. Bu da onları daha güçlü gösteriyor ve böyle göründükleri için destek alarak daha da güçleniyorlardı. Bu grubun arasında Vlad ve Ursula, olasılıkla artık arkadaştan öteydiler, Frank, Sachs, hepsi de seçilmeden önce ünlüydü, vardı. Ama hiçbiri John kadar değildi. Yani içlerinden birine yeryüzünün gösterdiği saygı azalacak olsa, bunun onun Ares'teki konumunu da hemen etkilerdi. Bu herhalde Frank'in çalışma ilkesi gibiydi. Hiçbir çıkışı, hatta balkonu bile olmayan bir otelin içine hapsolmuş gibiydiler. Otel yaşantısının bunaltısı artıyordu. 4 uzun aydır içerideydiler ve henüz yolculuklarının yarısında bile değillerdi. Özenle tasarlanmış fiziksel çevreleri ya da günlük işlerinin hiçbiri yolculuğu hızlandırmıyordu. Sonra bir sabah birkaç ekranda tüm kırmızı ışıklar birden yandığında ikinci uçuş ekibi Arkadi'nin sorunlu sürüşlerinden biriyle uğraşıyordu. Güneş izleme aracı bir güneş alevlenmesi saptadı, dedi Rhea. Arkadi hızla ayağa kalktı, ben değilim, diye bağırdı ve en yakındaki ekrana eğildi. Başını kaldırdı, meslektaşlarının şüpheli bakışlarıyla karşılaştı, sırıttı. Üzgünüm dostlar, bu gerçek kurt. Houston'dan gelen bir acil durum mesajı adamı onayladı. Bunları da uydurmuş olabilirdi. Fakat adam en yakın tekerlek parmağına doğru koşuyordu ve yapılacak başka bir şey yoktu. Sahte ya da gerçek, onu izlemek zorundaydılar. Aslında büyük bir güneş alevlenmesi daha önce birçok kez simülasyonunu yaptıkları bir olaydı. Herkesin bir kısmını çok kısa bir süre içinde olmak üzere yerine getirmek zorunda olduğu görevleri vardı. Bu yüzden Taurusların içinde şanslarına lanet ederek ve birbirlerine engel olmamaya çalışarak koşturdular. Kapakları kapatmak karmaşık ve pek de otomatik olmadığı için yapılacak bir sürü şey vardı. Bitki tepsilerini bitki barınaklarına tıkıştırırken Janet bağırdı. ''Bu Arkadir'in testlerinden biri mi?'' ''Olmadığını söylüyor. Kahretsin.'' Yeryüzüne özellikle bu türden bir alevlenmeyle karşılaşma şansını azaltmak üzere 11 yıllık güneş lekesi döngüsünün alt noktasında terk etmişlerdi. Ama yine de işte buradaydı. İlk radyasyon ulaşmadan önce yarım saatleri ve asıl sert parça onu izlemeden önce yaklaşık bir saatleri vardı. Uzayda acil durumlar bir patlama kadar açık ya da bir denklem kadar soyut olabilir. Fakat onların açıklıklarının ne denli tehlikeli olduklarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ekibin duyuları onlara yaklaşan atom altı rüzgarı asla algılamayacaktı. Ama yine de olabilecek en kötü şeylerden biriydi bu. Hepsi bunu biliyordu. Taurusların içinde kapıları kapatma işinde paylarına düşeni yapmak için koşturdular. Bitkiler örtülmeli ya da korunmalı alanlara taşınmalıydı. Tavuklar, domuzlar, cüce inekler, kuşlar ve hayvanların geri kalanı küçük barınaklarına sürülmeli, tohumlar ve donmuş embriyonlar toplanıp kaldırılmalı, duyarlı elektriksel parçalar kutulanmalı veya başka bir yere götürülmeliydi. Bütün bu yüksek hız gerektiren görevlerini bitirince ellerinden geldiğince hızlı davranarak merkez şafta girmek için tekerlek parmaklarına ulaşmalı ve ardından merkez şaft tüpünden aşağı doğru uçarak tüpün hemen kıç tarafındaki fırtına barınağına girmeliydiler. Hiroko ve onun biyosfer ekibi ilk alarmdan tam 27 dakika sonra gümbürtüyle gelen son kişilerdi. Ağırlıksız uzaya kıpkırmızı ve soluk soluğa daldılar. Daha başlamadı mı? Daha değil. Kişisel doz metrelerini cırt cırtlı bir raftan kaptılar ve giysilerine iliştirdiler. Ekibin geri kalanı soluk soluğa zedelenmeler ve birkaç incinmeyle birlikte yarı silindirik odaya çoktan yüzmüştü. Maya ekibin sayılmasını emretti. 100 kişilik ekibin hiç kayıp vermeden odaya ulaştığını duymak rahatlatıcıydı. O da çok kalabalık görünüyordu. 100 kişinin hepsini tek bir yere haftalardır toplamamışlardı. Ve en büyük oda bile yeterince büyük görünmüyordu. Bu oda Poyra şaftının tam ortasındaki bir tankı kaplıyordu. Onlarınkini çevreleyen 4 tank suyla doluydu. Ve içinde oldukları tank bir parçası odayı diğer parçası ağır metallerle dolu bir başka yarı silindiri oluşturmak üzere boylamasına ikiye bölünmüştü. Bu yarı silindirin yassı yanı zeminleriydi ve tankın içine dairesel rayların üzerine konularak yerleştirilmişti. Geminin eksenel dönüşünü tam olarak karşılayacak şekilde tersine dönüyor ve tüpü ekiple güneş arasında tutuyordu. Böylece tankın eğimli çatısı üzerlerinde her zamanki gibi dakikada 4 devirle dönerken dönmeyen bir uzayda yüzdüler. İlginç bir manzaraydı ve bu görüntü ağırlıksızlıkla birlikte bazılarında deniz tutmasına benzer bir etki yapmaya başladı. Bu talihsizler barınağın tuvaletlerin bulunduğu dip bölümüne geçirildi ve onlara görsel olarak yardım etmek için herkes kendisini yere attı. Böylece çoğunlukla ağır metallerin dağıttığı gamma ışınlarından oluşan radyasyon bacaklarının arasından geçiyordu. Maya dizlerini bitiştirmek arzusuna kapıldı. İnsanlar havada yüzüyor ya da zeminde yürümek için cırt cırtlı ayakkabılarını giyiyorlardı. Sezgisel olarak kapı komşularını, çalışma eşlerini, arkadaşlarını bularak kısık sesli sohbetlere girişmişlerdi. Konuşmalar sanki bir davette ordövrün bozuk olduğunu söylermişçesine kontrollüydü. John Boone cırt cırtlayarak odanın ucundaki bilgisayar terminallerine Arkady ve Alex'in gemiyi izledikleri yere ilerledi. Bir talimat girdi ve dış radyasyon verisi odanın en büyük ekranında belirdi. ''Bakalım gemiye ne kadar vuruyor?'' dedi keyifle. Homurtular yükseldi. ''Zorunlu muyuz?'' dedi Ursula. ''Bilmemizde sakınca yok.'' dedi John. ''Kalkanın nasıl çalıştığını da görmek istiyorum.'' Paslı kartaldaki kalkan sadece dişçide taktığınız önlük kadar güçlüydü. Maya gülümsedi. Bu bir hatırlatmaydı. John'un nadiren yaptığı diğerlerinden çok daha fazla, hayatı boyunca yaklaşık 160 rem radyasyona maruz kalmış birisinin soruyu yanıtlamak için yaptığı bir hatırlatma. Yeryüzünde insan yılda bir röntgen equivalent man'in 5'te birini ve yeryüzü yörüngesinde yani hala dünyanın magnetosferinin koruması içindeyken yılda yaklaşık 35'ini alıyordu. Yani John çok fazla ısı almıştı ve de bu bir biçimde eğer isterse dış veriyi ekrana getirme hakkını veriyordu. İlgilenenler yaklaşık 60 kişi ekrana bakmak için adamın arkasında toplandılar. Geri kalanlarsa sallantı hastalığına yakalananlarla birlikte ne kadar radyasyon aldıklarını öğrenmek istemeyen bir grup olarak tankın diğer ucunda toplandı. Sadece düşüncesi bile bazılarını zıvanadan çıkarmaya yetiyordu. Derken alevlenme tam güçle çarptı. Dış radyasyon sayımı güneş rüzgarının bilinen düzeyinin oldukça üstüne çıktı ve ardından ani bir dalgayla kayboldu. Birkaç gözlemciden aynı anda bırakılan solukların sesi geldi ve bazı sarsılmış haykırışlar yükseldi. ''Kalkanın ne kadarını durdurduğuna bakın'' dedi John, gömleğine iliştirilmiş dozmetreye bakarak. ''Hala sadece .3 remdeyim.'' Bu birkaç yaşam boyu dişçilerin X ışınından almak gibiydi elbette. Ama fırtına kalkanının dışındaki radyasyon çoktan 70 remdeydi ve ölümcül bir doza doğru hızla ilerliyordu. Yani çok hafif atlatıyorlardı. Yine de geminin geri kalanından geçen radyasyon miktarı vardı. Milyarlarca parçacık gemiyi dövüyor, arasına sıkıştıkları su ve metal atomlarıyla çarpışıyordu. Yüz milyonlarcası önce bu atomların sonra bedenlerinin atomlarının arasından uçuyor, sanki hayaletlermişçesine hiçbir şeye dokunmuyordu. Buna rağmen binlercesi etlerin ve kemiklerin atomlarına çarpmaktaydı. Bu çarpışmaların çoğu zararsızdı. Ama bütün bu binlercenin içinde bir, iki ya da üç tanesinin bir kromozom dizisinin darbe alarak yanlış yola sapma olasılığı vardı. İşte o zaman... Benliğin kitabında sırf o tashihle başlamış bir tümör başlangıcı. Yıllar sonra kurbanın DNA'sı şans eseri kendini onarmadıkça yaşamın az çok kaçınılmaz bir parçası olan tümör gelişimi etkisini gösterecek ve içeride başka bir şeyin tomurcuğu belirecekti. Kanser, büyük olasılıkla lösemi, çok daha büyük bir olasılıkla ölüm. Bu yüzden rakamları mutsuz bir ruh haliyle değerlendirmemek zordu. 1.4658 rem, 1.7861, 1.9004. Bir odometre gibi dedi bunun sakince dozmetresine bakarken. Dipnot, odometre motorlu kara araçlarıyla kat edilen yolu ölçen alet. İki eliyle bir rayı tutuyor ve kendisini ileri geri izometrik alıştırmalar yaparcasına çekip itiyordu. Frank bunu görüp seslendi. ''John, ne halt yiyorsun?'' ''Atlatıyorum.'' dedi John. Frank'in kaş çatışına gülümsedi. ''Bilirsin, kıpırdayan hedef.'' İnsanlar gülüştüler. Ekranlarda ve çizelgelerde ayrıntılarıyla sergilenen tehlikenin büyüklüğü yüzünden kendilerini daha az korunmasız hissetmeye başlıyorlardı. Bu mantıksızdı, fakat adlandırma her insanı bir tür bilimci haline getirebilecek bir güçtü. Bunlar aralarında böyle bir fırtına olasılığını kabul ederek eğitim görmüş astronotların da bulunduğu uzmanlardı. Bütün bu zihinsel alışkanlıklar düşüncelerini oymaya başladı ve olayın şoku bir parça geriledi, onunla anlaşmaya başlıyorlardı. Arkadi bir terminale gidip Beethoven'ın pastoral senfonisini, köy dansının bir fırtınayla kesildiği üçüncü kısmını seçerek tuşladı. Sesi açtı ve uzun yarı silindirin içinde birdenbire üzerlerine esen sessiz rüzgarın kamçılayışını kusursuzca dile getirir görünen Beethoven'ın şiddetli fırtınasının yoğunluğuna kulak kesilerek yüzmeye koyuldular. Tam da böyle olmalıydı. Çılgın boralarla bağırışan yaylılar ve nefesliler denetimden çıkmışlardı. Ama yine de çok güzel bir melodiydi. Maya'nın omurgasından aşağı bir ürperti geçti. Daha önce bu çok bilinen eseri hiç bu kadar içten dinlememişti. İçinden gelen disk jokeyliğin etkisiyle heyecandan parıldayan ve rüzgardaki kırmızı bir toprak gibi dans eden Arkadi'ye hayranlıkla bir parçada korkuyla baktı. Senfoninin fırtınası doruğa ulaştığında radyasyon sayımının da yükselmediğine inanmak güçtü. Sanki müziksel fırtına dinmeye başladığında onlarınki de bitmiş olacaktı. Gök gürültüsü homurdandı, son boralar ıslık çalarak estiler. Korno durgun bir her şey sona erdiği üfledi. İnsanla başka şeyler hakkında günün sert bir şekilde kesilen çeşitli işleri ya da diğer meseleleri hakkında tartışma fırsatını kaçırmayarak konuşmaya koyuldular. Yaklaşık yarım saat sonra bu konuşmalardan biri daha sesli olmaya başlamıştı. Maya nasıl başladığını duymamıştı. Fakat Arkady birdenbire yüksek sesle ve İngilizce konuşuyordu. Geride bırakılmış yeryüzünde bizim için yapılmış planlara aldırmamız gerektiğini hiç düşünmüyorum. Diğer konuşmalar sessizleşti ve insanlar ona baktılar. Havaya sıçramıştı ve bölmenin dönen çatışının altında hepsini gözleyip konuşan delirmiş bir uçucu ruh gibi yüzüyordu. ''Bence yeni planlar yapmalıyız.'' dedi. ''Bence onları hemen şimdi yapıyor olmalıyız. Her şey kendi düşüncelerimizi belirterek en başından itibaren yeniden tasarlanmalı. Bu her şeyi kapsamalı. İnşa edeceğimiz ilk barınakları bile.'' ''Niye ki?'' diye sordu Maya, onun büyüklenerek konuşmasından sıkılarak. ''İyi tasarımlar onlar.'' Kışkırtıcıydı gerçekten. Arkady sık sık sahnenin ortasına geçiyordu ve insanlar Maya'ya Arkady'den sanki daima o sorumluymuşçasına kendilerini rahatsız etmesini engellemek onun işiymişçesine bakıyorlardı. ''Binalar bir toplumun modelidir.'' dedi Arkady. ''Onlar odalardır.'' diye belirtti Sax Russell. Ama odalar içlerindeki sosyal örgütlenmeyi şekillendirir. Arkady bakışıyla insanları tartışmaya çekerek çevresine bakındı. Bir binanın düzenlenişi tasarımcının içeride neler olacağına dair ne düşündüğünü gösterir. Yolculuğumuzun başlangıcında Amerikalılar ve Ruslar Torus D ve B'ye ayrılmışken bunu gördük. Yani iki ayrı varlık olarak kalmamız gerekiyordu. Mars'ta da aynısı olacak. Binalar değerleri dışa vurur. Bir tür gramerleri vardır ve odalar da cümlelerdir. Washington ya da Moskova'dakilerin yaşamımı nasıl yaşayacağımı söylemesini istemiyorum. Bundan bıktım. İlk barınakların tasarımının neyinden hoşlanmadın diye sordu John. İlgilenmiş görünüyordu. Dikdörtgenler dedi Arkady. Gülüşmeler oldu ama o ısrar etti. Dikdörtgen, geleneksel şekil, çalışma uzamı yaşam alanlarından sanki iş yaşamın bir parçası değilmişçesine ayrılmış. Yaşam alanları da çoğunlukla liderlere daha geniş yer ayrılmasıyla hiyerarşileri belli olan özel odalarla kaplı. Bu onların çalışmasını kolaylaştırmak için değil mi dedi Sax? Hayır, gerçekten gerekli değil. Bu bir prestij meselesi. Amerikan iş kafasının çok geleneksel bir örneği, bir bakıma. Bir homurtu yükseldi ve Phyllis şöyle dedi. Politik olmamız gerekiyor mu Arkady? Sözcüğün anılmasıyla birlikte dinleyenler bulutu dağılmaya başladı. Mary Dunkle ve başka birkaç çift kalabalığı yarıp odanın öteki ucuna yöneldi. Her şey politiktir dedi Arkady arkalarından ve hepsinden de çok bizim şu yolculuğumuz. Yeni bir toplum kuruyoruz. Bu nasıl politik olmaz? Biz bilimsel bir istasyonuz dedi Sax. Politikaya fazla bulaşması gerekmez. Bu en son oradayken fazla bulaşmamıştı dedi John. Arkady'ye düşünceli biçimde bakarak. Bulaşmıştı dedi Arkady ama daha basitçe. Siz tamamı Amerikalılardan oluşan bir ekiptiniz ve geçici bir görevdeydiniz. Üstleriniz ne söylediyse onu yapıyordunuz. Ama şimdi biz kalıcı bir koloni kuracak uluslararası bir ekibiz. Durum tamamen farklı. İnsanlar yavaşça söylenenleri daha iyi duymak için havada süzülüyorlardı. Benim politikaya hiç ilgim yok dedi Rhea Jimenez ve Mary Dunkle odanın diğer ucundan onayladı. Benim burada uzak durmak istediğim birkaç şeyden biri bu. Birkaç Rus aynı anda yanıtladı. Bu da politik bir konum ve benzeri sözler yükseldi. Siz Amerikalılar politikayı ve tarihi sona erdirmek istersiniz ki egemen olduğunuz bir dünyada olun diye ani bir çıkış yaptı Alex. Birkaç Amerikalı karşı çıkmaya çabaladı ama Alex bastırdı. Bu doğru. Son 30 yılda bütün dünya değişti. Her ülke, Amerika dışında her ülke sorunlarını çözmek için büyük değişiklikler yapmaya uğraşıyor. Dünyanın en geri kafalı ülkesi oldunuz. Değişen ülkeler buna zorunluydu. Çünkü katı ve neredeyse işlemez haldeydiler. Birleşik Devletler'in sisteminde zaten bir esneklik vardı. Bu yüzden çok güçlü biçimde değişmesi gerekmedi. Amerikan tarzı üstün çünkü daha düzgün. Mühendisliği daha iyi dedi Sax. Bu benzetme Alex'i duraksattı ve o bunu düşünürken Arkady'yi büyük ilgiyle izleyen John Boone sordu. Barınaklar konusuna dönersek onları nasıl daha farklı yapardın? Emin değilim. Üzerine kuracağımız bölgeyi görmeliyiz, içinde yürümeli, bu konu hakkında konuşmalıyız dedi Arkady. Anlıyorsunuz ya, benim önerdiğim şey bir süreç. Fakat genelde çalışma alanıyla yaşam ortamının kullanışlı olduğu kadar iç içe geçmesi gerektiğini de düşünüyorum. İşimiz geçinmemizi sağlamaktan öte bir şey olacak. Sanatımız ve tüm yaşamımız olacak. Onu birbirimize vereceğiz ama onu satın almayacağız. Ayrıca hiçbir hiyerarşi belirtisi olmayacak. Şu anki liderlik sistemine bile inanmıyorum. 7. ayrımın sonu. Sayfa 76.